Ayrım 13, sayfa 220, 10. Okuyucularımın daha önce tanıdığı, kentlilerin babası ve koruyucusu olan polis müdürünün evinde toplanan memurlar, bu telaş ve üzüntülerinin onları epeyce zayıflatmış olduğunu gördüler. Gerçekten yeni genel valinin geleceği, ilk önemli yazı, ortalıkta dolaşan türlü söylentiler, bütün bu olaylar onlarda derin izler bırakmış ve frakları bol gelmeye başlamıştı. Herkes zayıflamıştı. Mahkeme başkanı, sağlık işleri müfettişi, savcı, hatta hiçbir zaman soyadı ile çağrılmayan işaret parmağında kadınlara gösteriş olsun diye yüzük taşıyan Semyon Ivanoviç'in yalnız kendi değil işaret parmağı bile zayıflamıştı. Hiç kuşkusuz her şeyde olduğu gibi bunlardan da etkilenmemiş, soğukkanlılığını korumuş birkaç kişi vardı. Ama bunların sayısı çok azdı. Yalnız posta müdürü bu işten hiç etkilenmemişti. Yalnız o hiç oralı olmuyor ve hep ben sizin gibileri çok iyi biliriz genel vali hazretleri. Sizin gibi 3-4 tane genel vali gelip gitti. Ama 30 yıldır ben hala buradayım diye söyleniyordu. Onun bu aldırmazlığına öteki memurlar her zamanki gibi sence iyi. Sprehen Zideich, Ivan Androvich diye karşılık veriyorlardı. Senin bütün işin posta. İşin gücün mektupları göndermek. Postaneye erkenden kapatıverirsin istersen. Tüccarlara kızdığın zaman da mektuplarını geciktirerek hemen öcünü alırsın. Bu nedenle de herkes sana saygı göstermek zorunda. Ama şeytan her gün senin de ensenden elini çekmese görürdün gününü. Tabii şimdi keyfin yerinde, bir tek oğlun var. Ah kardeşim, Tanrı isteseydi de Proskovya Fedorovna sana her yıl bir Praskuşka ve bir Petruşa doğru verseydi ne yapardın? Memurlar böyle diyorlardı ama iş gerçekten böyle miydi? Doğrusu bunu yazar bilemez. Çok önemli kararlar alınması gereken bu toplantıda bulunanların önemli kişiler olmasına rağmen, ki bu tür toplantılar bizim ortama çok aykırıdır, bir karara varılamadı. Çünkü köylü toplantılarında ya da akla gelebilecek her türlü toplantıda eğer bir baş yoksa konuşmalar Arap saçına döner ve toplantı bir amaca ulaşmadan dağılır gider. Bunun nedenini açıklamak çok güçtür. Bizim halkımız böyledir işte. Yalnız yemek için toplanabiliriz. Örneğin biz de kulüp kurabilir ya da Almanlarınki gibi toplantılar düzenleyebiliriz. Ama hepsinde de maalesef kişisel çıkarlarımız çatışıverir. Bir kışkırtan bir dernek kuruveririz. Amaç çok güzel ama sonuç çıkmaz ki. Bu işe başladığınız anda her işi yapıp bitirdiğimizi sanıyoruz. Örneğin bir yardım derneği kuruyoruz, epeyce de para topluyoruz. Sonra sanki bunu kutlamak gerekli bir şeymiş gibi hemen kentin ileri gelenlerine bir ziyafet çekiyoruz. Toplanan paraların yarıdan çoğu buna gidiyor. Kalan parayla da dernek için ısıtma düzeni, bekçisi, tamam olan koca bir yapı kiralıyoruz. Kala kala elde 5 rublecik ancak kalıyor. Bunun da her üye kendi yakınına bakmak zorunda. Bulunduğu birine verilmesini ister. Aslında bizim anlattığımız toplantı bu türden değildi. Bir zorunluluktan doğmuştu. Burada yoksullara yardım etme durumu yoktu. Konu toplanan memurların hepsini ilgilendiriyor. Bu nedenle de çabucak anlatıp bir karara varmaları gerekiyordu. Ama iş hiç de böyle olmadı. Birden çığırından çıkıverdi. Karşıt fikir ileri sürmek şöyle dursun, doğru dürüst bir fikir ileri süren olmadı. Bu konuda kimsenin kesin bir fikri olmadığı anlaşılıyordu. Biri çıktı, Çiçikov'un sahte para bastırdığını ileri sürdü. Ama sonunda yine kendisi, belki de yapmamıştır diye ekledi. Öteki kalktı, yeni gelen valinin bir adamı olduğunu söyledi. Sonra yine kendi kendisini yalanladı. Ama olmayabilir de, alnında damga yok ki. Bir tek fikirde birleştiler, o da Çiçikov'un haydut olmadığıydı. Çünkü davranışları, görünüşü, konuşması hiç de hayduda benzemiyor. Tersine tam bir soylu olduğunu gösteriyordu. Birden bir süredir sesini çıkarmayan, hep düşünen posta müdürü sanki bir ilham gelmiş gibi yerinden fırladı ve "Biliyor musunuz?" dedi. "Kim bu adam?" Sesi öyle etkileyici ve heyecanlıydı ki bütün memurlar hep bir ağızdan "Kim?" diye sordular. "Bu baylar yüzbaşı Kopeyk'inden başkası olamaz." Hep bir ağızdan sordular. "Peki bu yüzbaşı Kopeyk'in kim?" "Demek siz yüzbaşı Kopeyk'inin kim olduğunu bilmiyorsunuz." Hepsi yüzbaşı Kopeyk'inin kim olduğunu bilmediklerini söylediler. Posta müdürü enfiye kutusunu çıkararak yarım açtı. Çünkü yanındakilerden birinin pek de temizliğine inanmadığı ve hep "Dostum, parmağınızı kim bilir nerelere sokuyorsunuz. Oysa ki enfiye tertemiz olmalıdır." dediği parmaklarını içine sokacaklarından endişelenirdi ve "Yüzbaşı Kopeyk'in" dedi, bir nefes çekti ve tekrarladı. "Yüzbaşı Kopeyk'in öyküsü bir yazar için çok güzel bir roman konusu olabilir." Bütün oradakilerinin bu öyküyü, daha doğrusu posta müdürünün "bir yazar için çok ilginç bir roman konusu olabilir" dediği öyküyü öğrenmek istemeleri üzerine anlatmaya başladı. Yüzbaşı Kopeyki'nin öyküsü. "Dinle efendim." Karşısında 6 kişi oturduğu halde posta müdürü karşısında tek kişi varmış gibi anlatmaya başladı. 1812 seferinden sonra yüzbaşı Kopeyki'nde yaralılarla birlikte geri gönderilir. Kendisi her türlü güçlüğü yenmiş, hapiste bile yatmış, gururlu, uçarı, sözün kısası görmüş, geçirmiş bir adamdır. Ayrıca bir de Krasnıy'da mı, Leipzig'de mi, bir yerde bir koluyla bir bacağını yitirir. O sıralarda yaralılar için hiçbir şey yapılmıyordur. Bu konuda bir tek emir bile yoktur. Yaralılara yardım da bu savaştan çok sonra konmuştur. Yüzbaşı Kopeyk'in çalışması gerektiğini çok iyi biliyordu ama ne yapsın ki yalnız sol kolu vardır. Doğru babasına gider. Babası "Ben kendimi güç geçindiriyorum" der. "İşte bayım, benim yüzbaşı Kopeyk'in bunun üzerine Petersburg'a gitmeye karar verir. Yurdu uğrunda savaşmış, bu uğurda kanını akıtmış olduğunu düşünerek belki bir şey bulurum" diye geçirir aklından. Askeri konvoylardan ya da askeri arabalardan yararlanarak güçlükle Petersburg'a varır. Düşünün, yüzbaşı Kopeyk'in kendini birdenbire başkentin dünyada eşi bulunmayan Petersburg'un ortasında buluverir. Birden şaşırır. Sanki Şehrazat masalındaki bir yer gibi gelir burası ona. Önünde gördüğü Neva Irmağı'nın Grohovi ve Liteyni caddelerinin gürüntüsü, köprülerin havada asılıymış gibi duruşları, kilise kubbeleri, sözün kısası Semiramis'teki bir kenttir burası. Bir daire kiralamak ister ama bir de bakar ki tül perdeli, storlu, İran halıları döşeli evler ateş pahası. Bunlardan birini tutacak olsa verecek parayı nereden bulacaktı ki? Sokakta yürürken binlerce kağıt para kokusu dolaşır havada. Oysa ki benim yüzbaşı Kopeyk'inde pek para yoktur ki. 10 tane mavi banknot, biraz da ufak gümüş parası vardır o kadar. Bu parayla da köy alamazdı ya, alabilmesi için Fransa kralından en az 40 bin ruble ödünç alması gerekirdi. Sonunda bir meyhanenin üstü olan handa geceliği 1 rubleye bir oda tutar. Lahana çorbası ve sığır eti kırpıntısıyla karnını doyurur. Bu yaşamın böyle sürmeyeceği de ortadadır. Nereye başvurması gerektiğini sorar ona. "Nereye başvurursanız vurun, bir şey elde edemezsiniz. Burada yüksek amirler yok" derler. Gerçekten o sırada hükümet Paris'tedir. Ordu da henüz dönmemiştir. Ona "Bir geçici komisyon var, isterseniz oraya bir uğrayın, belki bir şey yaparlar" der. Kopeyk'in de "Gideceğim" der. "Onlara yurdumun uğruna kanımı akıttım" diyeceğim. İşte bayım sabah erkenden kalkar, sol eliyle sakalını kazır. Çünkü berbere gitse para vermesi gerekecektir. Üniformasını giyer, ağaç bacağını takar, komisyonun en üst amirine gitmek ister. Amirliğin nerede olduğunu sorar. İşte rıhtımda diyerek bir ev gösterirler. Tabii burası bir köylü kulübesi değildir. Pencerelerinde koca koca camlar, 1,5 sajen, dipnot, sajen uzunluk ölçüsü birimi, dipnot bitti. Boyunda aynalar, her taraf mermer ve lake ile kaplı. Bayım, sözün kısası insanın aklını kaçırtacak soydan, kapıda madeni bir kol var. Her tarafta konfor çarpıyor göze. Oraya gitmeden önce bir dükkana gidip yarım kapiklik sabun alarak en az 2 saat güzelce ellerini yıkaması ve ondan sonra bu tokmağa el sürmesi gerektiğini düşünür insan. Kapıda da elinde asasıyla bir uşak kont gibi dikiliyor. Göğsünde patiska önlük var. Tam bir besili köpeğe benziyor. Benim köpeğin ağaç bacağıyla bekleme salonuna alınır. O da masanın üzerindeki Amerika ya da Hint işi yaldızlı porselen vazoya çarpıp düşürmek korkusuyla bir köşeciye ilişir. Epeyce bekler. Çünkü o geldiğinde amir daha yatağından yeni kalkmış ve özel uşağı elini yüzünü yıkaması için gümüş bir leğen götürmüştür. Benim Kopeykin 4 saat bekler ve nöbetçi memur, "Amir şimdi çıkıyor," diye haber verir. O da o gelinceye kadar tabakta yığılı balıklar gibi balık istifi, üst üste apoletli, şeritli halkla dolmuştur. Sonunda çıkar amir, ama ne amir, yüzünde nasıl söylenir, tam ünvanına yakışır. Rütbesine öyle bir ifade vardır ki sormayın, tam başkent havasına yakışır bir azamet. Her önüne gelene sırayla soruyor, "Siz niçin geldiniz, sizin ne işiniz var, siz ne istiyorsunuz?" Sonunda sıra Kopeykin'e gelir. Kopeykin "Böyle böyle," der. "Kanımı döktüm, kolumu ayağımı yitirdim, çalışamıyorum. Sizden ricaya geldim, bir yardım, ne bileyim bir ödül, bir emekli aylığı gibi bir yardım." Amir bu ağaç bacaklı, üniformasının sağ kolu sallanan adama bakar. "İyi, birkaç gün sonra bir daha gelin," der. Benim Kopeykin heyecanla, "Tamam, bu işte oldu," diye düşünür. Büyük bir sevinç içerisinde yollarda sıçraya sıçraya koşar. Soluğu Palkinski meyhanesinde alır. Bir kadeh vodka atar. Londra lokantasında yemeğe gider. Köfte, semiz bir tavuk getirtir. Bir şişe de şarap içer. Akşama tiyatroya gider. Sözün kısası tam anlamıyla gününü gün eder. Sokakta kuğu gibi güzel bir İngiliz kadın görür. Benim Kopeykin'in kanı kaynıyor zaten. Hemen peşine takılır ağaç bacağıyla. Sonra birden yok olmaz diye düşünür. Şimdi bunun sırası değil. Sonra hele bir emekli ayrığı bağlansın. Şimdi zaten epey para harcadım. Gerçekten de bir gün içinde cebindeki paranın yarısını harcamıştır. 3-4 gün sonra yine komisyona, amire gider. "Geldim," der. "Böyle böyle. Biliyorsunuz yaralıyım, kan akıttım, bir şeyler yapmalarını ister." Amir, "Evet ama önce şunu söyleyeyim ki benim bu konuda hiçbir yetkim yok. Şu anda nasıl bir durumda olduğumuzu siz de görüyorsunuz. Bakanın gelmesini bekleyin. İnanın o zaman bir şeyler yaparız. Sizi unutmayız. Eğer şimdi çok sıkıntıdaysanız size ancak çok az bir yardımda bulunabilirim," der ve eline çok az bir para sıkıştırır. Bu para uzun süre yetecek kadar değildir ama Kopeykin öyle azıcık bir şey beklemiyordur. O düşünüyordur ki eline binlerce ruble sıkıştıracaklar ve "Al canım şu parayı, iç, eğlen," diyecekler. Beklediği, umduğu budur. Aklından İngiliz kadını, çorbalar ve köfteler geçiyordur. Ama şimdi merdivenlerden inerken aşçı tarafından ıslanmış, kuyruğunu bacaklarının arasına kıstırmış, kulakları düşmüş bir durumda oradan kaçan bir köpeğe benziyordu. Şimdiye değin Petersburg'da geçirdiği hayat ona çok tatlı gelmişti. Peki şimdiden sonra ne yapacaktı? Kendisi gerçekte canlı kurt gibi iştahı olan bir adamdı. Bir lokantanın önünden geçerken gördüğü şeyler karşısındaki durumunu varın siz düşünün. Bir aşçı var, Fransız olduğu belli. Üzerinde de kar gibi beyaz bir önlük. Elinde salçalı köfte tabağıyla servis yapıyor. Sözün kısası, tam kahramanımızın iştahını kabartan yemekler. Milyatins çarşısından geçerken dükkanların pencerelerinden türlü yayın balıkları, 5 rubleye vişneler, koca koca karpuzlar, kendilerine 100 ruble verecek aptal bekleyen arabalar bakıyor. Sözün kısası, onu baştan çıkaracak, daha doğrusu ağzının suyunu akıtacak bir sürü şey. Ama beklemek zorunda. Kendinizi onun yerine koyun. Bir yanda yayın balıkları, karpuzlar, öteki yanda adına yarın denen acı yemek. Peki, öyle olsun. Bunu kendileri istediler. Ben de onların istediği gibi konuşurum. Altını üstüne getireceğim o komisyonun, diye düşünüyor ve aklı başından gitmiş bir halde doğruca oraya damlıyor. Ne oldu, diye soruyorlar. Hemen, neden geldin yine? Sana bekle demedik mi? Niçin mi? Çok güç koşullar altında yaşıyorum. Oysa ki ben de pirzolalar yemek, Fransız şarabı içmek ve tiyatroya gitmek istiyorum. Amir, özür dilerim ama bunu biz de biliyoruz. Ama sabretmeniz gerek. Karnınızı doyurabilmeniz için size biraz para verdik. Hakkınızda kesin bir karar verilecektir. Bundan bir kuşkunuz olmasın. Biz de Rusya'da yurdu için savaşmış, hizmet etmiş bir insan hiçbir zaman yüzüstü bırakılmaz. Ama eğer siz şimdiden pirzola yemek, tiyatroya gitmek istiyorsanız, özür dilerim ama aklınızdan çıkarın bunları. Bu istediklerinizi yapabilmeniz için bir iş bulup para kazanmanız gerekir. Ama benim Kopeyk'in susacak gibi değildir. Sanki bu sözler duvara çarpan nohut gibi ona çarpıp geri geliyordu. Kızıp köpürmüştü bir kez. Karşısına kim gelirse, amirinden sekreterine varıncaya değin, her önüne geleni haşlamaya, onlara sövüp saymaya başladı. Herkesi vurup kırıyordu. Siz, diyordu, görevlerinizi yapmıyorsunuz. Yetkilerinizi de bilmiyorsunuz. Siz, evet siz, yasaları ayaklar altına alıyorsunuz. O sırada yandaki odadan çıkan general bunu gördü. Ama isyandan başka ne denirdi? Böyle isyankar birini durdurmak için ne yapılırdı? Amir daha iyi bir sonuç alabilmek için çok sert davranması gerektiğini düşünerek, peki dedi, eğer size verilenle yetinmiyorsanız, burada başkentte verilecek kararı beklemeye sabrınız yoksa, ben şimdi tam sizin durabileceğiniz bir yere gönderirim sizi. Hey, şu postayı çağırın. Oturduğu yere götürsün şunu. Posta hemen orada bitiverdi. 3 arşın boyunda arabacı gibi kocaman elleri bulunan, sözün kısası ızbandut gibi biriydi. Onu arabaya zorla bindirdi. Arabada bizim Kopeyk'in, hiç olmazsa bedavaya gidiyorum. Yol parası vermediler. Sağ olsunlar, diye mırıldandı. Yanında postayla yol alırken de düşünüyordu. İyi, demek öyle. Kendim çalışıp kazanmalıymışım ha? Peki, öyle olsun. Ben nasıl para kazanacağımı bilirim. Artık onun nereye götürüldüğünü kimse bilmiyor. Ne olduğu da belli değil. Şairlerin dediği gibi unutuldu. Leta Irmağı'nda kaybolup gitti. İşte benim kahramanın asıl romanı bundan sonra başlıyor. İzini tamamen kaybediyor ama 2 ay sonra Ryazanski ormanlarında bir haydut çetesi türüyor. İşte bayım, bu çetenin başı kim olsa beğenirsiniz. Birden polis müdürü posta müdürünün sesini keserek, yalnız izin verin İvan Andreyevich, dedi. Kopeyki'nin bir ayağı ile bir kolunun olmadığını söylemiştiniz. Oysa Çiçikov'un, posta müdürü birden bozuldu. Haykırdı ve kendine sığırlıkla suçlayarak elini var gücüyle alnına vurdu. Öyküye başlarken bu gerçeğin aklına gelmemiş olmasına bir türlü akıl erdiremiyordu. Ve Rus'un iş işten geçtikten sonra aklı başına gelir atasözüne hak veriyordu. Birden aklına bu gafı nasıl örteceği geliverdi. Gazetelere inanmak gerekirse İngiltere'de tekniğin çok ilerlemiş olduğunu, Örneğin öyle bir ağaçtan bacak yapmışlar ki bir düğmeye basar basmaz adamı öyle bir yere götürürmüş ki artık nerede olduğunu Tanrı bile bilirmiş ancak diye yaptı savunmasını. Ama Çiçikov'un yüzbaşı Kopeykin olabileceğini ileri süren posta müdürünün bu fikrine kimse katılmadı tabii. Diğer taraftan ötekine benzetişler de öyle saçmaydı ki posta müdürünün bu fikri hiç kalırdı onların yanında. Hatta bir kısmı Çiçikov'un Napolyon olabileceğini bile ileri sürmüştü. Öyle ya, İngilizler Rusya'nın büyüklüğünü ve gücünü öğrenmek istiyorlardı. Hatta bir karikatürde Rus'la konuşan bir İngiliz Rusya tasmasından tuttuğu köpeğe benzetilmiş. Napolyon'u göstererek "Bak, haddini bil yoksa üzerine saldırtı veririm." diyordu. Öyleyse St. Helena adasından salıverip kılık değiştirerek Napolyon'u Rusya'ya sokmuş olamazlar mıydı? Kim bilir, belki de Çiçikov adı altında dolaşıyordu. Gerçi memurlar buna inanmasına inanmadılar ama yine de onun yandan bakınca Napolyon'un resmine benzediği de inkar edilemezdi. 1812 yılı savaşlarına katılan, Napolyon'u gördüğünü ileri süren polis müdürü de Çiçikov'un Napolyon'la hemen hemen aynı boyda, aynı şişmanlıkta olduğunu söyledi. Belki okuyucularımdan birçoğu bunların doğru olamayacağını ileri sürecekler ve buna inanmayacaklardır. Yazar da onlarla aynı düşüncededir ama ne yapalım ki bu anlatılanlar gerçekten olmuştur. Ve bu konuşmalarda en ufak bir değişiklik yapılmamıştır. İnsanı asıl kuşkulandıran şey de bu kentin her iki başkentten, dipnot, o sıralarda Rusya'nın iki başkenti vardı. Moskova ve Petersburg, şimdiki Leningrad. Dipnot bitti. De pek uzak olmamasıydı. Ama unutmamalı ki bu olay Fransızların yurttan kavulmasından hemen sonra geçmiştir. Bu sıralarda bizim çiftlik sahipleri, memurlar, tüccarlar, cahiller, bilginler, hepsi, önüne gelen herkes 8 yıldır politikanın içindeydi. Moskova haberleri ve vatan çocuğu. Dipnot. 1822-1852 yıllarında Petersburg'da çıkmış tarihi ve siyasi dergi. Dipnot bitti. En küçük parçalarına kadar elden ele dolaşıyor ve haberleri herkes ezbere biliyordu. Birbirlerine "Yuların ölçeğini kaça aldın? Akşamki yağmur toprağa işlemiş mi?" diye sorular soruyorlardı. Bundan en çok korkanlar da tüccarlardı. Çünkü 3 yıldır hapiste yatan bir ermişin sözleri kulaktan kulağa yayılıyordu. Bu adamın nereden geldiği de belli değildi. Ayağında ağaç kabuğundan çarıklar vardı. Sırtındaki koyun postundan gocuğu ise leş gibi kokuyordu. Napolyon'un deccal olduğunu, 7 deniz ötesinden 6 duvar arasında ayağında taştan zincirler bulunduğunu, sonra bu zincirleri kırarak bütün dünyayı eline geçireceğini söylemişti. Ermiş bu yargısının sonucunda hapse atılmış ama yine de tüccarlar üzerindeki etkisi çok fazla olmuştu. Aradan bu kadar zaman geçmesine rağmen tüccarlar çay içmek için de olsa bir handa birleştiler mi hemen deccaldan söz açıyorlardı. Memurların ve soyluların çoğu ellerinde olmadan kara kara bir şeyler düşünüyorlardı. O zamanlar moda olan Napolyon adını meydana getiren harflerden türlü hesaplar yaparak bir anlam çıkarmayı, hatta sonunda da bu yolla dünyanın sonunu geldiği sonucuna bile vardılar. Memurların bu nokta üzerinde bu kadar titizlikle durmalarının şaşılacak bir yanı yoktur aslında ama bu benzerlik onları öyle ilgilendirmiş ve kafalarını karıştırmıştı ki o kadar olur. Düşündüler, taşındılar ve sonunda bunu Nozriyev'den öğrenmenin hiç de kötü olmayacağına karar verdiler. Çünkü bu ölü canlar hikayesini ortaya atan oydu. Sonra Çiçikov'la da en sıkı fıkı olan oydu. Öyleyse onun hayatının önemli noktalarını bilirdi herhalde. Elbet bir şeyler söylerdi. Bu memur beyefendiler çok tuhaf insanlardı. Gerçi biz hepimiz öyleyizdir ya. Nozriyev'in yalancı, hiçbir sözüne inanılmayacak biri olduğunu çok iyi bildikleri halde yine de ona başvurdular. Gelin de anlayın şu insanları. Tanrı'ya inanmaz ama azıcık burnunun ucu kaşınsa hemen ölü vereceğine inanıverir. Gerçekten güzel, sanat dolu, şiir dolu, buna kimsenin itiraz edemeyeceği gün gibi açık bir eseri bir yana atar. Doğanın yarattığı eseri kabaca bozmuş, biçimsizleştirmiş, tuhaf, bayağı bir esere dört elle sarılır ve haykırır. İşte insan kalbinin en gizli sırlarını açığa vurabilen gerçek bir eser. Doktoru hayatı boyunca hiçe sayan biri, büyücülerin yaptığı tükürüklü, zehirli iksirleri rahatlıkla içer. Sanki bu iksirler onu hemen iyileştirecekmiş gibi. Ama ölümü de bu yüzden olur tabii. Memur beyefendilerimizin şu andaki durumlarının güçlüğünü kabul etmek gerekir. Boğulmak üzere olan bir adam suda üzerinde bir sineği bile sallayamayacak küçük bir yonga bile görse nasıl bir umutla o yongaya saldırır? Bunu herkes bilir. İşte bizim beyler de Nozriyev'e böyle bir durumda sarılmışlardı. Polis müdürü akşama gelmesi için hemen bir pusula yazdı ve uzun çizmeli kıpkırmızı suratlı bir polis hızlı gidişine engel olmaması için kılıcını bağlayarak Nozriyev'in evine gitti. Nozriyev o anda çok önemli bir işle meşguldü. 4 gündür odasından dışarı çıkmıyor, odasına da kimseyi almıyor, hatta yemeği bile pencereden alıyordu. Sözün kısası, bu nedenle de zayıflıyor, sararıyordu. Çok dikkat isteyen bir işti yaptı. Yüzlerce deste iskambil kağıdı arasından tanıyabileceği, dostlarının en güvenilirleri gibi bel bağlayabileceği küçücük işaretler konmuş bir deste kağıt çıkarmaya uğraşıyordu. İş en az 2 hafta daha sürerdi. Bu arada uşağı Porfiri, köpek yavrusunun karnını bir fırça ile fırçalaması, günde 3 kez sabunla yıkaması için emir almıştı. Nozriyev yalnızlığının bozulmasına çok kızmıştı. İlk gün polise bağırıp çağırdı ama pusulayı okuyup akşam oynayacakları oyunda elbet bir enayi bulabileceğine aklı kesince hemen yumuşadı. Odasını kilitledi, eline geçen 2 elbiseyi giydi ve polisin arkasına takıldı. Nozriyev'in ifadesi, tanıklığı ve tahminleri memurlarınkiyle taban tabana çatışıyordu. Hem öyle de kesin konuşuyordu ki memur beylerin hepsi şaşırdı. Konuşmasında hiç kuşkuya yer vermiyor. Memurlar ne denli çekingen kararsız yargılar öne sürüyorlarsa o da o denli kendinden emin konuşuyordu. Her sorulana rahatlıkla cevap yetiştiriyordu. Çiçikov'un binlerce ölü can aldığını, kendisinin bile bir sakınca görmediğinden ona ölü can sattığını söyledi. Çiçikov bir ispiyoncu, bir casus olabilir mi sorusuna tabii ispiyoncudur diye cevap veriyordu. Hatta birlikte okudukları okulda ona arkadaşlarının ispiyoncu diye ad taktıklarını, bir gün aklında kaldığına göre bu nedenle arkadaşlarından iyi bir dayak yediğini, kendine gelebilmesi için 240 aslında 40 demek istiyordu ama ağzından 200 sözcüğü kendiliğinden çıkıvermişti. Sülük yapıştırmak gereğini anlattı. Çiçikov sahte para basabilir mi? Sorusunu da cevapsız bırakmadı. Hatta Çiçikov'un olağanüstü ustalığı üzerine de bir olay anlattı. Evinde 2 milyon tutarında sahte para bulunduğu ihbarı üzerine hükümet kuvvetleri evini sarıp mühürlemişler. Her kapıya 2 nöbetçi asker dikmişler. Ama Çiçikov bir gece içinde nasıl yaptıysa yapmış ve ertesi gün mühürü açıp içeri girdiklerinde bütün paraların hakiki olduğunu görmüşler. Çiçikov'un valinin kızını kaçırmak istediği, onun da ona yardım ettiği doğru mu? Sorusuna da yapıştırdı cevabı. Hiç kendisinin yardımı olmadan Çiçikov kendi başına bu işi başarabilir mi? Burada birden bu yalanın ileride kendi başına felaket getirebileceği aklına gelerek sustu. Ama ne yazık ki dili çözülmüştü bir kez. Hayali konuyu artık öyle allayıp pulluyordu ki bunların anlatma zevkinden bir türlü alamıyordu kendini. nikahın nerede, kim tarafından kıyılacağını bile söyledi. Köyün adı Truhmaçevka, papazın adı da Sidor Baba'ymış. Nikah için 75 rubleye eğer Nozrev onu un tüccarı Mihail ile sevgilisinin nikahlarını yasalara aykırı kıydığını şikayet ederim diye tehdit etmeseymiş, bu paraya yapmazmış ya. Anlaşmışlar, hatta Çiçikova kendi arabasını bile verecekmiş. Her istasyonda değiştirecekleri atlar bile hazırmış. Hatta arabacıların adlarını vermekten de kendini alamadı. Memurlar sözü Çiçikov'un Napolyon'a benzeyişine getirdiler. Ama bu konuyu açtıklarına da pişman oldular. Çünkü Nozrev öyle saçmalar yumurtladı ki sonunda memurların hepsi oradan kaçarcasına çıkıp gittiler. Yalnız polis müdürü belki bir ipucu bulabilirim umuduyla bir süre daha kalıp onu dinledi. Ama sonunda o da senin bu anlattıklarına kimse inanmaz diye bağırarak kaçtı. Hepsi de şu atasözüne hak vermişlerdi sonunda. Öküzle ne kadar uğraşırsan uğraş, tek damla süt sağamazsın. Ve memurlar ilk öncekinden daha kötü, karışık bir duruma düştüler. Çiçikov'un ne olduğu hakkında bir şey öğrenememişlerdi. Bütün bunlar insanın nasıl bir yaratık olduğunu koyuyordu ortaya. Çok bilgili, akıllı, zeki bir insanın bu yeteneklerinden kendisi değil başkası yararlanır. Karşısındakine hayatın güçlükleri hakkında öğütler verir. Yol gösterir. Halk ne becerikli adam, ne dayanıklı insan diye haykırır. Ama bu becerikli, dayanıklı adamın başına ufak bir felaket gelmesin. Artık adam kendisini çok büyük güçlükler karşısında görür. Şaşkınlıktan ne yapacağını bilemez. O anda bu dayanıklı adam çelimsiz, zayıf bir çocuk. Nozrev'in dediği gibi aciz bir yaratık olur çıkar. Bütün bu gürültü patırtılar, dedikodular nedense herkesten çok savcıyı etkilemişti. Hatta öyle etkilemişti ki eve dönünce düşündü. Neden, niçin olduğu belli olmadan ölüverdi. Felç mi olmuştu yoksa başka bir hastalığa mı tutulmuştu belli değil. Sandalyesinde otururken yuvarlanıvermişti yere. Adet olduğu gibi el çırparak "Ah Tanrım!" diye bağırıştılar. Sanki kan aldırınca kurtulacakmış gibi doktor çağırdılar. Ama artık savcı cansız bir bedenden başka bir şey değildi. O zaman öğrenildi ki zavallı müteveffa çok alçak gönüllü olduğundan nasıl öldüğünü bile kimseye göstermek istememiştir. Bu arada da ölümün iri yarı sapasağlam bir insanı da haklayabileceğini herkes bir daha kabul etmiş oldu. Daha kısa bir süre önce hareket eden, vis oynayan, kağıtlara işaret koyan öteki memurlar arasında gür kaşları ikide bir kırpıştırdığı gözüyle göze çarpan adam şimdi bir masa üzerinde yatıyor, sol gözü de artık kırpışmıyor ama bir kaşı hafifçe yukarı kalkmış, sanki bir şeyler soruyormuş hissi veriyordu insana. Müteveffanın ne sorduğunu, bu dünyada niçin yaşadığını, niçin öldüğünü Tanrı bilirdi ancak. Birçok okurum, yok canım böyle şey olamaz, bu hiçbir şeyle bağdaşmaz. Memurlar böyle bir olayda nasıl olur da tüm soğukkanlılıklarını yitirirler, korkuya kapılırlar, çocuk gibi samimilikten uzaklaşabilirler diye düşünebilirler. Yazara böyle bir şeyi saçma buldukları için yüklenir ya da zavallı memurları aptallıkla suçlarlar. Çünkü insan aptal sözcüğünü bol bol kullanır ve günde en az 20 kez bunu yakınlarına yakıştırıverir. Onda bir oranında kusur yapın. Hemen öteki bütün iyi davranışlarınız yok olur, unutulur ve aptal oluverirsiniz. Sakin bir köşeden ya da tepeden bakan okuyucular için yalnız yakında olup bitenlerin göründüğü aşağıdaki olayları çok daha genel görmek, bir yargıda bulunmak çok kolaydır. Dünya tarihinde öyle yüzyıllar vardır ki insan onları tarihlerinden silmek, kazımak ister. Öyle yanılmalar olmuştur ki bugün böyle bir şeyi çocuk bile yapmaz. İnsanlığı sonsuz gerçeklere eriştirebilecek bir çar sarayı da koca bir konağa giden dümdüz yol gibi kocaman bir yol, bir de bakarsınız eğri büğrü, ıssız, dar, alışılması güç sonu gelmeyen yollar tarafından kesilivermiştir. Düzgün yol, gündüz güneş, gecede ay ışığı ile yıkanıp parlar. Öteki yollardan daha geniş ve düzgündür. Ama nedense insanlar gözünü kapayarak öteki yollara sapıverir. Arada bir gökten gelen bir ilhamla doğru yola gitseler de hemen yine çıkıverirler yoldan. Gün ışığına rağmen karışık yollara sapıverir, birbirlerini görmezler. Kızgın alevler arasında gidiyorlarmış gibi bir uçurumun kenarına geliverirler ve korkuyla birbirlerine sorarlar. Çıkış yolu neresi? Yol nerede? Oysa şimdiki nesil bu gibi olaylara şaşıyor, dedeleriyle alay ediyor ve bütün bu tarihin her harfinin bir ilhamla yazılmış olduğunu, bağırdığını, her parmağın bugünkü nesle bile örnek olduğunu aklına bile getirmiyor. Ama şimdi nesil de yarının neslinin kendileriyle alay edeceği birçok hatayı gözünü kırpmadan işlemektedir. Çiçikov ise bütün bu kendiyle ilgili olaylardan habersizdi. Hafif bir soğuk almıştı, nezle olmuş, biraz da boğazı ağrımıştı. Bu da bizim taşra kentlerimiz arasındaki iklim değişikliklerinin doğal bir sonucuydu. Tanrı korusun, geride hiçbir çoluk çocuk bırakmadan bu dünyadan göç etmekten çok korktuğu için 3 gün odasından dışarı çıkmamaya karar vermişti. Bu 3 gün süresince boğazını incirli sütle gargara yapmış. İncirlerini de üstüne yemiş, papatya ve kafurla sarmıştı. Boş zamanlarını geçirebilmek için de aldığı canların daha ayrıntılı bir listesini çıkardı. Çantasını karıştırırken bulduğu Düşes Lavalier adlı kitabı okudu. Çantasında biriktirdiği yazı ve mektupları gözden geçirdi ama yine de can sıkıntısını yenemiyordu bir türlü. Kentteki memurlardan hiçbirinin geçmiş olsun demeye bile gelmeyişlerini anlayamıyordu. Oysa ilk önceleri posta müdürünün olsun, savcının olsun, mahkeme başkanının olsun arabaları kapının önünde dizilirler. Biri gitmeden öteki gelirdi. Omuzlarını silkerek odasında ileri geri dolanıp duruyordu. Sonunda iyileştiğini görerek sevindi ve çıkıp biraz hava alayım diye düşündü. Hemen süslenmeye koyuldu. Kutusunu açtı, bir bardağa sıcak su koydu, fırçasını, sabununu çıkararak tıraş olmaya girişti. Doğrusu tıraş olmak zorundaydı. Olmayalı epey olmuştu çünkü. Aynaya bakarak elini şakaklarında gezdirirken, "Vay canına, orman gibi olmuş," diye mırıldandı. Gerçekten de orman gibiydi. Yanakları, çenesi hep sakalla doluydu. Tıraşını bitirince çarçabuk giyinmeye koyuldu. Öyle acele ediyordu ki pantolonunu giyerken az daha yere düşecekti. Sonunda güzelce giyindi, kolonya süründü, üstüne kalın bir şey aldı. Boğazını da sarıp sarmalayarak sokağa çıktı. Bu çıkış her yeni iyileşmiş hastaya olduğu gibi onu da bir bayram sevincine boğmuştu. Evler asık suratlı her an karşısındakinin kulak tozuna bir yumruk sallamak için fırsat kollayan köylüler bile ona gülümsüyormuş gibi geliyordu. İlk önce valiyi ziyaret etmek istiyordu. Aklından türlü düşünceler geçiyordu. Sarışın Dilber'in hayali de bir türlü gözünün önünden gitmiyor, çapkınca ona gülümsüyordu. Hatta hep bunu düşündüğü için de kendi kendisiyle alay etti. Valinin evine vardığında işte böyle şen durumdaydı. O böyle neşeyle sofada paltosunu çıkarırken uşak geldi ve hiç beklemediği bir şekilde ona, "İçeri giremezsiniz," dedi. "Nasıl? Ne diyorsun sen? Sen beni tanımadın galiba. Yüzüme iyice bak bakalım." "Tanıdım efendim. Sizi ilk kez görmüyorum ki. Evet, içeri almamam için emir verdikleri sizsiniz, başkası değil." "Hoppala, peki ama neden, niçin?" Uşak, "Emir böyle dedi ve evet," diye ekledi. Sonra gönülsüz, tatsız bir tavır takındı. Oysa önceleri onun paltosunu çıkarıvermek için koşar gelirdi. Şimdi ona bakarak içinden, "Bizim efendi seni kovduğuna göre iyi bir pabuç olmadığın ortada," diye geçiriyordu herhalde. Çiçikov tuhaf şey diye düşündü ve mahkeme başkanına gitti. Ama mahkeme başkanı onu görünce şaşırdı. İki kelimeyi bir araya getiremedi. Ağzında saçma sapan bir şeyler geveledi ve birbirlerinden tatsız tuzsuz ayrıldılar. Çiçikov onun sözlerinden boşuna bir anlam çıkarmaya çalışıyordu. Oradan ayrılırken bunu başaramadı tabii. Sonra ötekilere gitti. Polis müdürüne, vali yardımcısına, posta müdürüne, ama hepsi ya onu yanına kabul etmedi ya da tuhaf bir şekilde karşılayarak soğuk, saçma şeyler geveledi ağzında. Çiçikov şaşırmış, hepsinin aklını kaçırdıklarını düşünerek iyice korkmuştu. Bütün bunların nedenini öğrenebilmek, bir ipucu yakalayabilmek amacıyla birkaç kişiye daha uğradı ama boşuna. Acaba memurlar mı aklını kaçırmıştı, uykuda mı geziyorlar, yoksa kendisi mi kötü bir düş görüyordu diye türlü düşünceler içinde kentte dolaştı durdu. Hemen hemen ortalığın karardığı, geç saatte çok neşeli çıktığı hana odasına döndü. Can sıkıntısını gidermek için çay getirdi. Durumunun tuhaflığını düşüne düşüne çayını yudumlarken birden odasının kapısı açıldı ve hiç beklemediği konuk göründü kapıda. Nozrev şapkasını çıkartarak. "Daha daha kavuşmaz, insan insana kavuşur derler," dedi. "Geçiyordum, pencerede ışık gördüm, kendi kendime, ha tamam, daha uyumamış," dedim. "Aa, bak bu iyi işte, çay da var demek, bir bardak çay içerdim doğrusu. Öyle berbat bir yemek yedim ki taş gibi oturdu mideme. Emret de bana bir pipo doldursunlar. Nerede senin pipon?" Çiçikov soğuk soğuk, "Ben pipo içmem," dedi. "Yalan söyleme, senin ne tiryaki olduğunu bilirim ben. Hey, neydi senin uşağın adı? Hey, Vahremey, buraya bak." "Vahremey değil, Petruşka." "Nasıl olur, senin eskiden Vahremey adlı uşağın vardı ama, değil mi?" "Yok canım, benim Vahremey adlı uşağım yoktu." "Ha, Derebin'in uşağıydı Vahremey. Düşün, Derebin ne şanslı adam. Teyzesi bir köylü kızla evlenen oğluyla bozuşmuş, varını yoğunu Derebin'e vermiş. Düşünüyorum da böyle bir teyze de bize çatsa. Peki kardeşim, sen neden herkesten kaçıyorsun? Nerelerde olduğun belli değil. Biliyorum, kendini bilimsel incelemelere verdiğinden kuşkum yok. Zaten okumayı seversin. Doğrusu Nozrev kahramanımızın bilimsel incelemeler yaptığını, okumayı sevdiğini nereden çıkarmıştı bilmiyoruz. Çiçikov da bilmiyor ya. Ah kardeşim Çiçikov, bir görseydin. Tam senin o alaycı düşünüşüne göre bir olay anlatayım sana. Çiçikov'un alaycı düşünüşe sahip olduğunu biz de biliyoruz. Düşün kardeşim. Tüccar Lihacev'de Gorka oynadık. Kırıldık gülmekten. Yanımda oturan Perependev, "Ah, Çiçikov'un burada olmasının tam sırasıydı," dedi. Aslında Çiçikov Perependev adlı birini hiç tanımıyordu. "Neyse, bırakalım bunları. Geçen gün hani şu dama oyununda bana çok kötü davranmıştın, öyle değil mi? Ne güzel kazanmıştım ama sen beni aldattın. Neler söyledin bana? Ama ben kin gütmem. Mahkeme başkanındaydım bugün ben. Ha, az kalsın sana söylemeyi unutuyordum. Bütün kent sana kızgın, diş biliyor. Seni sahte para basmakla suçluyorlar. Bana da sordular. Ağzımdan laf kapmak istediler. Onlara birlikte okuduğumuzu, babanı bile tanıdığımı söyledim. Hepsini susturdum." Çiçikov iskemlesinden fırlayarak haykırdı. "Ben sahte para mı basıyormuşum?" Nozrev devam etti. "Niçin onları bu denli korkuttun? Hepsinin korkudan ödü patlamış. Seni haydutlukla, ispiyonculukla suçluyorlar. Savcı korkudan öldü. Yarın gömülecek. Sen gelmeyecek misin törene? Doğrusunu söylemek gerekirse yeni gelecek genel validen çok korkuyorlar. Senin yüzünden. Ama bence bu genel vali burnu büyüğün biri ise kendini göstermek için her işe burnunu sokar. Küçük memurlara boş verirse hava alır. Beyler bu işe çok kızarlar. Onlar açık yürekli, candan birini isterler. Doğru değil mi? Dairesine kapanır, balo vermezse daha kötü olmaz mı? Hiçbir kazancı da olmaz. Ah seni gidi seni. Amma da tehlikeli işlere girmişsin sen de. Çiçikov telaşla sordu. Nasıl tehlikeli iş? Valinin kızını kaçırma işi. Doğrusu beklemiyor da değildim. Vallahi bekliyordum. Sizi Bola'da ilk kez gördüğümde, heh, Çiçikov burada boşuna bulunmuyor anlaşıldı dedim. Ama pek de iyi bir seçim yapmamışsın doğrusu. Ben onda pek de bir güzellik bulamadım. Bir de Bekusov'un yeğenini, kız kardeşinin kızını bir görsen. Ne kız, ne kız. Tek kelimeyle affet. Çiçikov şaşkınlıkla gözlerini açarak, ne diyorsun sen? Neler karıştırıyorsun? Valinin kızını nasıl kaçırırım ben? Neler saçmalıyorsun diye haykırdı. Bırak kardeşim, ne kapalı kutusundur sen. Sana her türlü yardımı yapmaya hazır olduğumu söylemeye geldim ben. Her türlü yardım. Tanık olurum, araba değiştirecek atlar bulurum ama karşılığında da 3000 ruble alırım. İşin ucunda ölüm bile var çünkü. Nozrev bu saçmaları anlatırken Çiçikov, acaba düş mü görüyorum diye birkaç kez gözlerini ovuşturdu. Sahte para basma, valinin kızını kaçırma, savcının bu nedenle ölümü, genel valinin gelişi, bütün bunlar gerçekten korkutmuştu onu. Kendi kendine, durum gerçekte böyleyse burada daha fazla kalmak doğru olmaz. Bir an önce çekip gitmeli diye düşündü. Çabucak Nozrev'i başından savdı. Selifan'ı çağırdı ve ona şafak sökerken kalkmasını, sabah saat 6'da yola çıkmak üzere arabayı yağlamasını ve her türlü hazırlığın yapılmasını emretti. Selifan baş üstüne Pavel Ivanoviç dedi ama kıpırdamadan kapıda dikildi. Beyefendi Petruşka'ya da karyolanın altından üzeri bir parmak toz olmuş valizi çıkarmasını buyurdu ve onun çorapları, gömlekleri, temiz kirli çamaşırları, çizme kalıplarını, takvimi yerleştirmesine yardım etti. Hepsi çantaya rastgele tıkıldı. Her şeyin akşamdan hazırlanmasını, sabaha onları geciktirecek hiçbir şeyin kalmamasını istiyordu. Selifan, 2 dakika kadar kapıda dikildikten sonra ağır ağır çıktı gitti odadan. Öyle ağır yürüyordu ki anlatılamaz. Basamakları ağır ağır indi. Tertemiz basamaklarda çamurlu çizmelerinin izi kalıyordu. İkide bir durup ensesini kaşıyordu. Bu ensesini kaşımak da ne anlama geliyordu? O bunu niçin yapıyordu? Acaba yarın bir meyhaneye ya da daha güzel bir yerde gurcuk giyen çok çapkın bir arkadaşıyla buluşmaktan yoksun kalacağına üzüldüğünü mü gösteriyordu? Yoksa daha önceden bir aşk macerası geçiren Selifan, akşam üzeri havanın yeni yeni karardığı kırmızı gömlekli bir gencin, işçilerin ve kıyıda köşede kalmış birkaç insanın hoşuna gitmesi için balalaykasını tıngırdattığı bir saatte kapı eşiklerinde kar gibi beyaz elleri avuçlarının içine alarak yaptığı o tatlı konuşmalara yandığını mı? Ya da sadece böyle rahat sobanın yanında yemek yediği sıcak köşeden o sıcacık lahana çorbasından ve böreklerden ayrılacağına, yağmur çamur demeden hep arabasını sürmek zorunda bulunacağına üzüldüğünü mü anlatıyordu? Gerçek nedenini Tanrı bilirdi ancak. İşte Rus halkının bir ense kaşımasının o kadar türlü anlamları vardı ki.